İkinci kaset, birinci yüz. Hayatı boyunca hiç ara vermeksizin çalışmış olan bu çalışkanlık şeytanını faaliyetsiz düşünmek olanaksızdır. Henüz herkes uykuda, henüz şafak bile sökmemiş ama Calvin'in çalışma masasının üzerinde lamba çoktan yanmıştır. Ya da saatler gece yarısını çoktan geçmiş, herkes istirahate çekilmiş olmasına rağmen odasında hala ışık vardır. Verimliliği sanki aynı anda 4 ya da 5 beyinle çalışıyormuş gibi inanılmazdır. Gerçekten bu sürekli hasta adam aynı anda 4-5 meslek birden icra etmiştir. Aslında ona verilen görev, yani St. Pierre Kilisesi'nin vaizliğini yapma görevi, üstelik iktidar güdüsünün giderek elde ettiği birçok görevden sadece birisidir. Ve bu kilisede verdiği vaazler bir duvarı boydan boya dolduracak kadar basılı cilt oluşturmasına ve bir kopyacının bunları yazmakla ömrünü tüketmesine rağmen Calvin'in bütün eserlerinin sadece küçük bir bölümünü oluştururlar. Kendisi olmadan karar alamayan konsistoryumun başkanı olarak, teoloji ve polemik kitaplarının yazarı olarak, İncil çevirmeni olarak, üniversitenin kurucusu, teoloji seminerinin yaratıcısı olarak, belediye meclisinin sürekli danışmanı olarak, din savaşlarında siyasal genelkurmay subayı olarak, protestanlığın en yüksek diplomatı ve organizatörü olarak bu kutsal söz bakanı, kendi teokratik devletinin bütün bakanlıklarını tek başına yönlendirmekte ve yönetmektedir. Calvin, Fransa, İskoçya, İngiltere ve Hollanda'dan vaizlerin raporlarını denetler. Yurt dışı propagandalarını düzenler, matbaacılar ve seyyar kitapçılardan oluşan bütün dünyaya yayılan bir gizli servis kurar. Diğer protestan liderlerle tanışır, prensler ve diplomatlarla görüşmeler yapar. Her gün neredeyse her saat yurt dışından gelen konukları vardır. Hiçbir öğrenci, hiçbir genç teolog, Calvin'den öğüt almadan ya da ona hürmetlerini sunmadan Cenevre'den geçmez. Evi postane gibidir. Bu ev bütün devlet meseleleri ve özel meselelerde sürekli danışma merkezi işlevini de görür. Calvin bir keresinde sızlanarak görev süresince rahatsız edilmeden 2 saat geçirmediğini yazmıştır. En uzak ülkelerden, Macaristan ve Polonya'dan her gün Calvin'in adamlarından mektuplar gelir. Ne var ki papazlık görevi, aynı zamanda ondan yardım isteyen sayısız insanla kişisel görüşmeler yapmasını da gerektirmektedir. Bazen bir mülteci Cenevre'de kalmak ve ailesini getirtmek ister. Calvin bu amaçla para toplar. Kalacak yer ve geçim kaynağı bulur. Bazen biri evlenmek, bir başkası boşanmak istemektedir. İkisi de Calvin'e başvurur. Zira Cenevre'de hiçbir dinsel olay Calvin'in onayı ve öğüdü olmaksızın gerçekleşmez. Fakat keşke bu otokratik haz sadece kendi imparatorluğuyla, yani sadece dinsel meselelerle sınırlı olsaydı. Oysa Calvin gibi biri için iktidarın sınırı yoktur. Çünkü bir teokratik olarak dünyevi olan her şeyi tanrısal ve dinsel olana tabi görmek istemektedir. Kentteki her şeye ağır elini kuvvetle koyar. Hemen hemen her gün meclis tutanaklarında şunu da rastlanır. Bu konu Maitre Calvin'e sorulacaktır. Bir an bile dikkatini yitirmeyen bu gözler hiçbir şeyi kaçırmaz. Eğer bu türden bir düşünsel keşişlik aynı zamanda büyük tehlike anlamına gelmeseydi, sürekli işler durumdaki bu beyine bir mucizeymiş gibi hayran olunabilirdi. Çünkü kişisel yaşam zevkinden böylesine bir vazgeçiş içinde olan biri, bu vazgeçişi kendisi için elbette gönüllü, başkaları için yasa ve norm haline getirmek isteyecek, kendisi için doğal olan şeyi başkalarına doğal olmayan bir şey olarak dayatacaktır. Her zaman Robespierre örneği, despotların en tehlikelisi keşiş olandır. İnsancı olanı tam ve sevinçle yaşamayan biri her zaman insanlara karşı insanlık dışı davranacaktır. Ancak Calvinist öğretinin asıl temeli disiplin ve acımasız sertliktir. Calvin'in anlayışına göre insanın bu dünyada başı dik ve aydınlık bir vicdanla yaşama hakkı kesinlikle yoktur. Her zaman Tanrı korkusunu yaşayarak, İflah olmaz yetersizliğinin korkusuyla boyun eğilmişlik duygusu içinde tövbe etmek zorundadır. Baştan itibaren Calvin'in püriten ahlakı, neşe içinde ve kaygı duymadan zevk alma kavramını günah kavramıyla aynı kefeye koyar ve dünyada varoluşumuzu süsleyen, varoluşumuza canlılık kazandıran her şeyi, ruhumuzu gevşetmeyi, yüceltmeyi, hafifletmeyi ve kurtarmayı amaçlayan her şeyi, öncelikle sanatı, mağrur ve kötü bir gereksizlik olarak haram sayar. Ezelden beri mistik ve kültüle bağıntılı konulara bile kendi ideolojik pratiğini getirir. Kilise ve kült içinden duyguları, istekleri harekete geçiren, duyguları yumuşatan, yatıştıran her şey istisnasız uzaklaştırılır. Zira gerçek iman sahibi, Tanrı'ya yapay biçimde harekete geçirilmiş ruhla, tatlımsı buhar kokusuyla, zihni bulanmış, müziğin etkisi altında ve sözde dindar, gerçekte günahkar, resim ve heykellerin güzelliğiyle baştan çıkarılmış olarak yakınlaşılmamalıdır. Açıklık sadece gerçekte, kesinlik sadece Tanrı'nın çıplak sözündedir. O nedenle kiliselerden putlar, resimler ve heykeller, renkli cübbeler, Tanrı'nın masasından ayin kitapları, kutsal eşyaların korunduğu bölümler kaldırılmalıdır. Tanrı'nın ihtişama ihtiyacı yoktur çünkü. Ruhu zevkle uyuşturan her şeyden vazgeçilmelidir. Ayin sırasında artık müzik, org bile çalınmayacaktır. Cenevre'de kilise çanları da susmuştur. Gerçek iman sahibine görevi cansız madenle anımsatılmamalıdır. Dindarlık dış görünüşle, özveride bulunup bağış yapmakla değil, sadece içsel itaatkarlıkla kanıtlanabilir. O nedenle kiliseden kuddas ve diğer seremoniler kaldırılmalı, bütün sembol ve metotlara, pratikler son verilmeli, bütün tören ve şölenler bitmelidir. Calvin bir kalem darbesiyle takvimden bütün bayramları siler. Roma katakomplarında bile kutlanan Paskalya ve Noel kaldırılacak, azizlerin günleri silinecek, gelenekler yasaklanacaktır. Calvin'in tanrısı kutlanmak, hatta insanlar tarafından sevilmek istemez. Tek istediği kendisinden korkulmasıdır. İnsanın Tanrı'ya sürekli korku içinde uzaktan hizmet edecek yerde coşku ve taşkınlıkla ona sırnaşmaya çalışması kibirliliktir. Calvin'in değerlendirmesinin en derin anlamı şudur. Tanrısal olanı dünya üzerinde mümkün olduğunca ululamak için dünyevi olanı mümkün olduğunca aşağılamak. Tanrı düşüncesine layık olduğu değeri vermek için insan düşüncesini bütün hak ve değerlerden yoksun bırakır Calvin. Bu mizantropik reformasyoncu her zaman insanlığı iflah olmaz, disiplinsiz bir günahkarlar güruhu olarak görmüş ve dünyamızın karşı konulamaz binlerce mükemmel kaynaktan fışkıran zevklerine hayatı boyunca öfke duymuştur. Calvin sık sık takdir ilahinin kurallarını böylesine yetersiz ve ahlaktan yoksun, günah işlemeye eğilimli, kutsal olanı bilebilme konusunda yeteneksiz günahkarlar olarak yaratmasının anlaşılmaz olduğundan yakınır. İnsanlara baktığında her defasında tüyleri ürperir. Belki de büyük dinlerin kurucularından hiçbiri hiçbir zaman insanı böylesine aşağılamamıştır. Calvin insanı bir ıslah olmaz, vahşi ve baş belası pislik diye adlandırır. İnstitüsyon Kreton'da ise kelimesi kelimesine şunları yazar. İnsana sadece doğal yetenekleri açısından bakıldığında başından tırnağına kadar iyi bir şeyin izi bile bulunamaz. İnsanda övgüye değer olan şey de Tanrı'nın inayetinden kaynaklanır. Bütün adaletimiz adaletsizlik, bütün meziyetimiz pislik, bütün şerefimiz kepazeliktir. Ve bizden kaynaklanan en iyi şeyler etin kirliliğiyle mikroplanmış ve günaha dönüşmüş pislikle karışmıştır. Eğer biri felsefi olarak insanı Tanrı'nın son derece başarısız ve kötü bir eseri olarak değerlendiriyorsa, teolog ve politikacı olarak Tanrı'nın böylesine kötü bir yaratığa en ufak bir özgürlük ve bağımsızlık tanıdığını kabul etmesi mümkün değildir. O nedenle böylesine bozuşmuş ve yaşama hırsı tehlikesiyle karşı karşıya kalınan bir yaratık kısıtlanmak zorundadır. Çünkü eğer insan kendi başına bırakılırsa ruhu sadece kötü olana meyledilecektir. İnsanın Tanrı ile ve maddi dünyayla ilişkisini kendi kişiliğine göre biçimlendirme hakkı ancak Ademoğlunun kibirinin beli kesinlikle kırıldığında olabilir. Ve bu kibir inadı ne kadar sert biçimde kırılırsa, insan ne kadar disipline edilirse ve dizginlenirse onun için daha iyidir. İnsan özgür bırakılmamalıdır. Zira insan özgürlüğü her zaman suistimal edecektir. Tanrı'nın büyüklüğü karşısında insan ancak zor kullanılarak küçültülmelidir. İnsan itirazsız, dindar, itaatkâr sürüye katılasıya, olağanüstü olan her şey genel düzen içinde tamamen eriyesiye, birey kitle içinde çözülesiye kadar kibirliliğiyle ilgili aklı başına getirilmeli, gözü yıldırılmalıdır. Kişinin topluluk yararını haklarından mahrum bırakılması, bireyin vandalca yağmalanması için Calvin özel bir yöntem, ünlü disiplin, kilise eğitimi yöntemi uygular. İnsanı dizginlemek için hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar sert boyundurukla yatılmamıştır. İlk andan itibaren bu dahi organizatör, sürüsünü, cemaatini, maddeler ve yasaklardan oluşan bunlara hizmet emirleri deniyordu. Dikenli telle çevrili bir ağla sürer ve ahlak terörünün uygulanmasını denetlemek için kendi makamını, görevi ilk başlarda son derece iki anlamlı biçimde Tanrı'ya katıksız tapınılması için cemaati denetlemek olarak tanımlanan konsistoryumu idari makam kurar. Ne var ki bu ahlak denetçisinin etki sahası sadece görünüşte dinsel yaşamla sınırlıdır. Çünkü kalbinin totaliter devlet anlayışında dünyevi olanla dünya görüşünün tamamen iç içe geçmesi sayesinde artık en özel yaşam pratikleri de devletin denetimine girer. Konsistoryumun casuslarına, ansiyenslere, herkesin yaşamına dikkat etmeleri ısrarla söylenir. Dikkatlerinden hiçbir şey kaçmamalıdır. Sadece söylenen söz değil, aynı zamanda görüşler ve düşünceler denetlenecektir. Elbette böyle bir genel denetimin uygulanmaya başladığı andan itibaren Cenevre'de özel yaşam diye bir şey kalmamıştır. Kalvin bir hamlede casus ve gözlemcilerine her zaman şikayet ya da ihbardan sonra gönderen Katolik Engizisyon'un ötesine geçmiştir. Cenevre'de Kalvin'in bütün insanların her zaman kötüye eğilimli olduğu doğrultusundaki dünya görüşüne uygun olarak herkes daha baştan potansiyel günahkardır ve üzerlerindeki baskıyı kabullenmek zorundadırlar. Kalvin'in dönüşünden bu yana bütün evlerin aniden kapıları açılmış ve bütün duvarlar birdenbire saydamlaşmıştır. Gece gündüz her an kapınız hızla çalınabilir ve din polisi denetime gelebilir. Cenevrelilerin buna direnmesi de olanaksızdır. En zengini de, en yoksulu da, en yaşlısı da, en genci de ayda bir kez bu profesyonel ahlak ajanları tarafından sorgulanmak zorundadır. Saçlarını ak düşmüş, saygın, deneyimli adamlar, okul çocukları gibi duaları ezbere bilip bilmedikleri ya da örneğin Kalvin'in bir vaazını neden kaçırdıkları konusunda saatlerce, zira hizmet emirlerinde şöyle denir, araştırmayı rahat yapabilmek için zaman tanımak gerekir, sınavdan geçerler. Ancak bu din ve ahlak dersiyle de denetim son bulmuş olmaz. Çünkü bu ahlak çakası her şeye burnunu sokar. Kadınların giysilerinin fazla kısa ya da fazla uzun olup olmadıklarını, gereksiz dantellerle bezenip bezenmediklerini ya da tehlikeli biçimde dekolte olup olmadıklarını kontrol eder. Saçların şekline bakar, parmaklardaki yüzükleri, dolaptaki ayakkabıları sayar. Tuvalet masasından mutfağa geçip izin verilen biraz çorba ve bir parça etin dışında şeyler yenip yenmediğini, herhangi bir yerde tatlı ya da marmelat saklanıp saklanmadığını araştırır. Din polisi evi gezmeye devam etmektedir. Kitap dolabına el atıp konsistoryumun sansür damgasını taşımayan kitaplar bulunup bulunmadığına bakar. Herhangi bir kutsal resmin ya da tesbihin olup olmadığını görmek için dükkanları köşe bucak araştırır. Hizmetçiler, ev sahipleri, çocuklar, ebeveynleri hakkında sorguya çekilir. Aynı zamanda din polisi kutsal olmayan şarkıların çalınıp çalınmadığını, insanların şeytana uyup neşeye gark olarak günah işleyip işlemediklerini denetlemek için sokakların sesini dinler. Artık Cenevre'de her türlü eğlence biçimi, her palardis kovuşturulur. İşten sonra bir yudum şarap içmek için tavernaya gitmek isteyen ya da kağıt ve zar oyunlarından zevk alan Cenevrelilerin vay haline. Bu insan avı gün be gün sürer. Ahlak ajanları pazar günleri bile dinlenmez. Pazar günleri bütün sokaklar denetlenir. Bütün kapılar çalınarak tembel ya da gevşek kişilerin Bay Kalvin'in vaazıyla yüce duygulara ulaşacak yerde yatakta kalmayı tercih edip etmediklerine bakılır. Öte yandan kilisede de denetçiler kimin geç geldiğini ya da erken çıkmak istediğini ihbar etmek için yerlerini almıştır. Bu resmi ahlak koruyucuları her yerde yorulmaksızın çalışırlar. Akşamları Ruhon sahilinde karanlık köşelerde dolaşarak günahkar çiftlerin birbirlerine dokunup dokunmadıklarını denetler. Hanlarda yatakların içini, yabancıların bavullarını ararlar. Cenevre'den giden ya da Cenevre'ye gelen bütün mektupları açarlar. Konsistoryumun son derece iyi örgütlenmiş teyakkuz durumu kent sınırlarını aşmıştır. Yolcu arabalarında, mavnalarda, gemilerde, yabancı pazarlarda ve komşu anlarda Kalvin'in paralı casusları vardır. Lyon ya da Paris'te herhangi bir hoşnutsuzun söylediği söz derhal Cenevre'ye bildirilir. Aslında zaten dayanılmaz olan bu denetimi daha da dayanılmaz kılan her resmi ve ücretli denetçiye kısa süre sonra yetkisiz kişilerin eklenmesidir. Çünkü devletlerin yurttaşlarını terör atmosferinde tuttuğu her yerde iğrenç gönüllü muhbirlik boy verir. İlkel olarak muhbirliğe izin verildiği, hatta arzu edilir olduğu bir yerde aslında dürüst insanlar korkudan muhbir haline gelirler. Tanrı'nın saygınlığına karşı suç işlemiş olmakla suçlanmalarını engellemek için herkes birbirini gözler. Salo della Pera, korkusunun ateşi bütün muhbirlere sabırsızlıkla yol gösterir. Aslında konsistoryum birkaç yıl geçtikten sonra bütün denetimleri kaldırabilirdi. Çünkü artık bütün Cenevriler birer denetçi olmuşlardı. Gece gündüz demeden kara bir ihbar seli akıyor ve düşünsel engizisyon değirmenini sürekli hareket halinde tutuyordu. Yaşama keyif katan, yaşamı yaşamaya değer kılan her şey Kalvin tarafından yasaklandığı için böyle sürekli bir ahlak terörü altında kim kendini güvencede hissedebilecek kadar Tanrı'nın emirleri gereğince yaşadığını düşünebilir. Tiyatro, her türlü eğlence, şenlikler, dans, bütün oyunlar yasaktır. Hatta buz pateni gibi masum bir spor bile Kalvin'in hırçın kıskançlığını uyandırır. Neredeyse papaz giysisine benzeyen en sade giysilerin dışında bir şey giymek yasaktır. Yani terzilere, belediye meclisinin izni olmaksızın yeni modeller dikmeleri yasaklanmıştır. 15 yaşından küçük kızların ipek elbise, 15 yaşından büyüklerin ise kadife elbise giymeleri yasaktır. Altın ve gümüş işlemeli elbiseler, altın şeritler, düğmeler, tokalar ve her türlü altın ve süs eşyası yasaktır. Erkeklerde ortadan ayrılmış uzun saç, kadınlarda ise her türlü yapılmış saç yasaktır. Sivri başlıklar, eldiven, dantel ve açık ayakkabı yasaktır. Tahterevan ve küçük tekerlekli taşıt kullanmak yasaktır. Aile şölenlerinin 20 kişiden fazla insanla kutlanması, vaftiz ve nişan törenlerinde belirli miktarın dışında yemek ve hatta reçel, marmelat gibi tatlılar sunmak yasaktır. Burada üretilen şarap dışında şarap içmek, şerefe kadeh kaldırmak, av eti, tavuk eti, hamur işi yemek yasaktır. Eşlerin düğünlerinde ve düğünlerinden 6 ay sonra birbirlerine armağan vermeleri yasaktır. Elbette evlilik dışı ilişki de yasaktır. Bu konuda nişanlılar için de hoşgörü yoktur. Yerli halkın meyhaneye gitmesi, meyhanecinin herhangi bir yabancıya yabancı duasını etmeden önce ve onun konuklarının casusluğunu yapmaması, her kuşkulu söz ve harekete dikkat etme konusunda uyarmaksızın yemek ve içki vermesi yasaktır. İzin almaksızın kitap yayınlamak, yurt dışıyla yazışmak, her biçimiyle sanat, kutsal resimler, heykeller ve müzik yasaktır. En dindar mezmur şarkılarda bile hizmet emirleri melodiye değil, sözün anlam ve ruhuna dikkat edilmesinin titizlikle gözetilmesini emreder. Çünkü Tanrı'ya sadece canlı sözle hamdü sena edilmelidir. Özgür Cenevriler bir zamanlar olduğu gibi çocuklarına istedikleri isimleri veremezler. Yüzyıllardan bu yana alışılmış Claude, Amade gibi isimler İncil'de yer almadığı için yasaklanarak İshak ve Adam gibi isimler dayatılır. Babamız duasını Latince okumak, Paskalya ve Noel'i kutlamak yasaktır. İnsanın renksiz varoluşuna neşe katan her şey yasak kapsamına girer. Elbette basılı ve sözlü düşünce özgürlüğünün üzü bile yoktur. Suçların en büyüğü olarak değerlendiren, Kalvin ve diktatörlüğünü eleştirmek de yasaktır. Kamusal meseleler üzerine meclisin söylediklerinden farklı şeyler dile getirmeme konusunda kentlilere trompet eşliğinde sürekli uyarı yapılır. Yasak, yasak, yasak. Dehşet verici bir ritim. Ve insan kendi kendisine soruyor şaşkınlıkla. Bunca yasaktan sonra Cenevrililerin yapabilecekleri ne var? Çok şey yok. Yaşayabilir, ölebilir, çalışabilir, itaat edebilir ve kiliseye gidebilirler. Daha doğrusu kiliseye gitmek, ihlali halinde ağır cezaların öngörüldüğü yasal bir sorumluluktur. Pazar günleri iki kez olmak üzere haftada üç kez verilen vaazı, çocuklar için de ahlak derslerini kaçıranların vay haline. Tanrı'nın gününde bile zorun boyunduruğu gevşetilmez. Yükümlülükler acımasızca sürdürülür. Karınlarını doyurmak için her gün yerine getirdikleri zorlu hizmetten sonra Tanrı'ya hizmet etmek zorundadırlar. Hafta içi iş, hafta sonu kilise. İnsanın içindeki şeytan ancak böyle öldürülebilir. Ve elbette yaşamın bütün özgürlükleri ve sevinçleri de. Fakat insan şaşkınlık içinde onlarca yıl Helvetia'ya özgü bir özgürlük ortamında yaşamış cumhuriyetçi bir kentin nasıl böyle bir Savonarolesk diktatörlüğünü kaldırabildiğini, o zamana kadar güneyli halkların neşesiyle yaşayan bir halkın yaşam sevincinin nasıl böyle boğulabileceğini soruyor kendi kendine. Entelektüel bir keşişin binlerce insanın yaşam sevincinin ırzına geçmesi nasıl mümkün olabilmiştir? Kalbinin sırrı yeni bir sır değil, bütün diktatörlüklerin eski sırrıdır: terör. Kimse kendisini aldatmasın. Hiçbir şeyden çekinmeyen ve her türlü insancılıkla zaaf diye alay eden şiddet korkunç bir güçtür. Bir sistematik içinde düşünülmüş ve despotça uygulanan devlet terörü tek tek insanların iradelerini felce uğratır. Her topluluğu çözer ve yıkar. Kemirici bir hastalık gibi ruhları tüketir ve bu onun son sırrıdır. Kısa süre sonra genel korku devlet terörünün yardımcısı ve suç ortağı olur. Çünkü herkes kendisini zanlı hissettiği için başkalarını suçlar ve korkanlar korkudan başlarındaki zorbanın emir ve yasaklarının önünden giderler. Örgütlenmiş bir şiddet rejimi her zaman mucizeler yaratabilir ve kalbin otoritesi söz konusu olduğunda hiçbir zaman bu mucizeyi gerçek kılmaktan çekinmemiştir. Hiçbir düşünsel despot acımasızlıkta onu geçemez, fakat kalbinin sertliğini bütün diğer özellikleri gibi bunun ideolojisinin ürünü olması mazur göstermez. Aslında bu düşün insanı, bu nevrotik, bu entelektüel kişi kandan tiksinir ve kendisini de itiraf ettiği gibi kan görmeye dayanamaz. Cenevre'de gerçekleştirilen işkence ve yakmaların tek birine bile katılmamıştır. Zaten teorisyenlerin en kötü suçu da sinirleri, bırakın uygulamayı, bir tek idamı bile izlemeye dayanamazken, bir kez daha Robespierre örneği anımsansın, düşünceleri, teorileri ve sistemleri tarafından manevi bakımdan korunduklarını hissettiklerinde yüzlerce idam emrini verebilmeleridir. Calvin bütün günahkarlara karşı katı ve acımasız olmayı kendi sisteminin en yüce kural olarak görüyordu ve bu sistemi eksiksiz yerine getirmeyi kendi dünya görüşü çerçevesinde Tanrı tarafından verilmiş bir görev olarak değerlendiriyordu. Yani gerçek doğasına karşı acımasız olmak için kendisini eğitmeyi ve disiplinle sistematik vahşilik içinde katılaştırmayı görev olarak algılıyordu. Calvin hoşgörüsüzlüğü yüksek sanatmışçasına öğrenir. Genel kötülüklere karşı mücadele için disiplinli egzersiz yapıyorum. Ne yazık ki bu çelik iradeli insan kendisini disipline etme konusunda çok başarılı olmuştur. Bir günahkarın Tanrı katında yargılaması yerine günahsız birinin dünyada cezalandırılmasını görmeyi tercih ettiğini açıkça söyler. Ve bir kez idamlardan biri celladın beceriksizliği yüzünden istenmeyen işkenceye dönüştüğünde Farel'e yazdığı mektupla şu bahaneyle mazur gösterir olayı: mahkumun böylesine uzun süre acı çekmesi elbette Tanrı'nın isteği dışında olmamıştır. Eğer söz konusu olan Tanrı'ya saygıysa, sert olmak yumuşak olmaktan iyidir, der Calvin. Ahlaklı bir insanlık ancak insanları sürekli cezalandırarak oluşacaktır. Henüz orta çağa yaşayan bir dünyada İsa'nın acımasızlığı, saygınlığı sürekli korunması gereken Tanrı tezinin hayata geçirilmesinin ne kadar canice olabileceğini düşünmek bile zor. Calvin'in egemenliğinin ilk 5 yılında nispeten küçük bir kent olan Cenevre'de 13 kişi asılmış, 10 kişinin başı kesilmiş, 35 kişi yakılmış. Ayrıca 76 kişi ev ve topraklarından kovulmuştur. Bu sayıya henüz geç kalmadan terörden kaçanlar dahil değildir. Yeni Kudüs'ün zindanı bir süre sonra öyle dolar ki zindancı başı daha fazla tutuklu alamayacağını bildirir. Bu tür korkunç işkenceler sadece hüküm giymiş olanlara değil, sanıklara da yapılır. Bu durumda birçok insan işkence hücresine sürüklenmek yerine intihar etmeyi yeğler. Bunların sayısı öylesine fazlalaşır ki bir süre sonra meclis bu tür olayları önlemek için tutukluların gece gündüz kelepçelenmesi talimatını verir. Fakat Calvin'den bu tür korkunçluklara son vermeye yönelik tek bir söz bile duyulmaz. Tersine onun ısrarlı tavsiyesiyle mengene ve germe aletinin yanı sıra sorguda chauffement de pied, tabanların yakılması uygulanacaktır. Kentin düzen ve disiplin için ödediği bedel korkunçtur. Çünkü Cenevre, Calvin'in Tanrı adına hükmetmeye başlayana kadar böyle çok canlı, kanlı hüküm, ceza, işkence ve sürgün görmemiştir. O nedenle Balzac haklı olarak Calvin'in din terörünün Fransız devriminin bütün kanlı törenlerinden daha tüyler ürpertici olduğunu söyler. Calvin'in çılgın dinsel hoşgörüsüzlüğü, Robespierre'in siyasal hoşgörüsüzlüğünden ahlaki bakımdan daha bütünlüklü ve acımasızdı. Ve eğer Calvin'e Cenevre'nin dışında başka bir etki alanı sunulmuş olsaydı, siyasal eşitlik öncüsünün akıttığı kandan daha fazla kan dökerdi. Buna rağmen Cenevrelilerin özgürlük duygusunu paramparça eden şey bu barbar kanlı hükümler değildi sadece. Asıl çökertici olan sistemli eziyetler ve gün be gün tekrarlanan göz yıldırmalardı. İlk bakışta Calvin'in disiplininin bu kadar önemsiz şeylere müdahale etmesi belki de gülünç gelebilir. Ne var ki bu yöntemin inceliğini görmezden gelmek olanaksızdır. Calvin'in yasaklar ağı, herkesin kendisini her zaman suçlu hissetmesi ve her şeye kadir, her şeyi bilen otorite karşısında kesintisiz bir korku durumunda yaşaması için kasıtlı olarak böylesine dar ve küçük ilmiklerle dokunmuştur. İnsanların her gün geçtiği yolun soluna ve sağına ne kadar çok kurt kapanı yerleştirirseniz özgürce ve istedikleri gibi yürümeleri o kadar zorlaşır. Cenevre'de de konsistoryum tasasız alınan her soluğu günah ilan ettiği için kentlilerin kendilerini güvencede hissetmesi kısa süre içinde olanaksızlaşır. Göz yıldırma yönteminin inceliğini anlayabilmek için meclis tutanaklarındaki listelere bakmak yeterlidir. Biri vafti sırasında gülümsedi, 3 gün hapis. Bir başkası yaz güneşinin verdiği yorgunlukla vaaz sırasında uyukladı, hapis. İşçiler kahvaltıda çörek yediler, 3 gün ekmek ve suya talim. 2 kişi bowling oynadı, hapis. 2 kişi çeyreklik şarabına zar attı, hapis. Bir adam oğluna Abraham adını koymayı reddetti, hapis. Kör bir kemancı dans havası çaldı, sürgün. Bir başkası Castellio'nun İncil çevirisini övdü, sürgün. Bir kız buz pateni yaparken yakalandı. Bir kadın kendisini kocasının mezarına attı. Bir ayin sırasında yanındakine bir tutam tütün teklif etti. Konsistoryuma çağırarak uyarma ve tövbe ettirme. Liste devam ediyor, hiç bitmeyecekmiş gibi. Neşeli birkaç kişi Epifani yoğurtusunda pastanın içine fasulye koydu. 24 saat ekmek ve suya talim. Biri Calvin'e Maitre yerine Monsör dedi. Birkaç köylü kiliseden çıktıktan sonra her zaman olduğu gibi işleri üzerine konuştular. Hapis, hapis, hapis. Bir adam kağıt oynadı. Zincire bağlanıp boynuna oyun kağıtları asılı olarak teşhir. Bir başkası sokakta cesaretle şarkı söyledi. Şarkısını dışarıda söylemesi istendi, yani sürgün edildi. 2 gemi yamağı kimseyi öldürmeksizin kavga ettiler. İdam. Reşit olmayan 3 oğlan çocuğu aralarında uygunsuz şeyler yaptılar. Önce yakılarak ölüme mahkum edildiler, sonra affedilerek yanan odun yığınları önünde bekletilerek teşhir edildiler. Elbette en şiddetli biçimde cezalandırılan suçlar Calvin'in siyasal ve düşünsel yanılmazlığına karşı işlenmiş suçlardır. Calvin'in kader öğretisine dil uzatan bir adam kentin bütün kavşaklarında kan revan içinde kalana kadar kırbaçlanır ve kentten sürülür. Sarhoşken Calvin'e küfreden bir yayıncının dili kızgın demirle delinir ve ardından kentten sürülür. Jacques Gruet sırf Calvin'e sahtekar dediği için işkence görmüş ve idam edilmişti. Bunun dışında önemsiz de olsa her suç konsistoryumun dosyalarında itinayla kaydedilmiştir. Öyle ki kent sakinlerinin özel yaşamı sürekli açıktadır. Calvin'in ahlak polisi tıpkı onun gibi unutmayı ya da affetmeyi bilmez. Sürekli tetikte olan böyle bir terörün tek tek kişilerin olduğu kadar kitlenin de öz saygı ve öz gücünü kırması kaçınılmazdır. Herhangi bir devlette yurttaşlar sürekli olarak sorgulanmayı, kovuşturmaya uğramayı ve mahkum edilmeyi bekler. Bütün davranışları ve sözleri üzerinde görünmez muhbir bakışlarını hissederse, gece gündüz günün her saatinde kapı ani denetimler için açılabilirse, bu durumda sinirler giderek gevşeyecek, en cesurunu bile giderek etkileyen kitlesel bir korku doğacaktır. Her kendini yaşama isteği böyle nafile bir mücadele içinde sonunda felce uğramak zorundaydı ve Cenevre kenti, Calvin'in disiplin sistemi sayesinde, disiplini sayesinde gerçekten Calvin'in istediği gibi oldu. Tanrı korkusuyla dolu, gözü yıldırılmış, ruhsuzlaşmış, herhangi bir direniş göstermeksizin tek bir iradenin yani Calvin'in kölesi haline gelmiş bir kent. Bu disiplin altında birkaç yıl geçer ve Cenevre değişmeye başlar. Bir zamanların özgür ve neşeli kentini gri bir tül gibi örtmüştür disiplin. Rengarenk elbiseler ortadan kalkmış, renkler silikleşmiştir. Artık kulelerin çanları susmuş, sokaklarda neşeli sesler duymaz olmuştur. Bütün evler Kalvinist kiliseler gibi çıplak ve süssüzdür. Kemanlar dans müziği çalmayalı, bowling ve zar oyunları yasaklananı beri gazinolar ıssızlaşmıştır. Dans salonları bomboştur. Bir zamanlar sevgililerin dolaştığı karanlık bulvarlar terk edilmiştir. Ciddi ve suskun kalabalıklar ancak kilisenin çıplak mekanında bir araya gelirler. Kent artık başka bir çehre, sert ve edepli bir çehre, Calvin'in çehresini edinmiştir. Giderek bütün kent sakinleri korkudan ya da bilinçsiz uyum çabası nedeniyle Calvin'in sert duruşunu alır, onun karanlık kapalılığına bürünürler. Bu kentin sakinleri artık adımlarını hafif ve gevşek atmazlar. Bakışları, içtenliğin şehvetlik olarak değerlendirilebileceği korkusuyla sıcaklık yaymaktan uzaktır. Kendisi de hiç mutlu olmamış bu karanlık adamdan korktukları için doğal olmayı unuturlar. En dar çevrede bile konuşmak yerine fısıldaşmaya alışmışlardır, zira uşaklar ve hizmetçiler kapıları dinleyebilir. Cenevriler her yerde arkalarında görünmez gözetleyiciler ve dinleyicilerin varlığını hissederek korkuyla dolaşırlar. Yapılabilecek tek şey göze görünmemektedir. Ne giysilerle, ne sözle, ne de korkusuz mimiklerle göze batmamak gerek. Kuşku çekmemek gerek. Ama kendinizi unutturun. Cenevriler evlerinde oturmayı yeğlerler. Çünkü ne de olsa kilitler ve duvarlar bir ölçüye kadar gözlerden ve kuşkulardan korur insanı. Ne var ki camdan bakarken tesadüfen konsistoryum üyelerinden birinin cadde boyunca yürüdüğünü gördüklerinde korkuyla geri çekilirler. Yüzleri bembeyaz kesilir. Kim bilir komşu nasıl bir ihbarda bulunmuş, neler söylemiştir. Eğer sokağa çıkmak zorunda kalırlarsa başları önde, siyah paltolarının içinde sessizce yürürler. Vaazda ya da cenazeye gidermiş gibi. Bu yeni katı disiplin altında büyüyen ve ahlak dersleriyle gözleri iyice yıldırılan çocuklar bile neşe içinde ve gürültüyle oynayamazlar artık. Onlar da görünmez bir darbeden korkar gibi silmişlerdir. Güneşte değil, gölgede tek tük açan çiçekler gibi cansız ve ürkek büyürler. Bu kentin ritmi bayram ve yoğurtularla kesilmeksizin can sıkıntısı ve soğuk tiktaklarla bir saat gibi işler. Sıkıntılı, düzenli ve güvenli. Kente yeni gelen yabancılar sokaklarda yürürken kentin matem tuttuğunu sanabilirdi. İnsanlar öylesine karanlık ve soğuk bakışlı, sokaklar öylesine sessiz ve neşesiz, düşünsel atmosfer öylesine sıkıntılıdır. Elbette eğitim ve disiplin mükemmeldir, ne var ki Calvin'in kente dayattığı bu ölçütlülük her zaman aşırılık ve taşkınlıktan doğan bütün kutsal güçlerin ölçülemez kaybı pahasına elde edilmiştir. Sayısız dindara, iman sahibi kentliye, çalışkan teologlara ve ciddi bilginlere sahip olduğunu söyleyebilecek olan bu kent, Calvin'den 200 yıl sonra bile dünyaca ünlü tek bir ressam, tek bir müzisyen, tek bir sanatçı yaratamamıştır. Olağanüstü olan, olağan olana, yaratıcı özgürlük, itirazsız yaltaklanmaya kurban edilmiştir. Ve sonunda bu kentte yeniden bir sanatçı doğduğunda, bu sanatçının bütün yaşamı, insan kişiliğinin ırzına geçilmesine karşı isyandan ibaret olacaktır. Cenevre ancak en bağımsız kentli Jean-Jacques Rousseau'nun kişiliğinde Calvin'den tamamen kurtulacaktır. Castellio sahneye çıkıyor. Bir diktatörden korkmak demek, onu sevmek demek değildir ve insanların görünüşte teröre boyun eğmeleri, terörü onayladıkları anlamına gelmez. Şurası kesin. Dönüşünden sonraki ilk aylarda kent sakinleri ve resmi makamlar Calvin'e apaçık bir hayranlık duyuyorlardı. Herkesin Calvin'den yana olduğu görülüyordu. Bütün kentliler coşkulu bir birlik sarhoşluğuna kapılmışlardı. Fakat kısa süre sonra akılları başlarına gelir. Zira düzeni kurması için Calvin'i çağıranların tümü bu hiddetli diktatörün disiplin sağladıktan sonra ahlak ötesi şiddetli tedbirlerini gevşeteceğini umuyorlardı gizliden gizliye. Oysa şimdi dizginlerin günden güne daha çok sıkıldığını görmekteydiler. Kişisel özgürlüklerini, neşelerini kurban etmiş olmalarına rağmen tek bir iyi söz duymazlar kilise kürsüsünde. Kendilerine sürekli şunların söylendiğini öfkeyle tanık olmaktadırlar. Bu yoldan çıkmış kentte gerçek ahlakı ve disiplini yerleştirmek için 700-800 Cenevrili gencin asılması gerekir. Ancak şimdi Cenevre'ye ruhlarını sağaltacak biri yerine özgürlüklerin zindancısını çağırdıklarının farkına varmışlardır. Giderek sertleşen zor önlemleri nihayet Calvin'in taraftarlarını da kızdırmaya başlamıştır. Daha birkaç ay geçmeden Cenevre'de artık Calvin'e karşı hoşnutsuzluk baş gösterir. Calvin'in disiplini uzaktan bir ideal olarak zorbalıkla uygulanmasından çok daha baştan çıkarıcı görünmüştü. Romantik renkler solmaya başlar. Daha dün Calvin'i övenlerin sessizce omurdandıkları duyulur. Ne var ki her zaman diktatörlerin kişisel itibarlarını sarsacak, herkesçe görülebilir ve kavranabilir bir neden gerekmektedir. Ve bu neden bir süre sonra ortaya çıkar. Cenevreliler ilk kez konsistoryumun insani kusursuzluğundan kenti 3 yıl boyunca 1542-1545 kasıp kavuran korkunç veba salgını sırasında kuşku duymaya başlarlar. Çünkü olağan zamanlarda her hastanın 3 gün içinde başucuna din adamı çağırmasını çok katı ceza tehditleri yağdırarak talep eden vaizler, içlerinden bir vebaya yakalandığından beri hastaları veba hastanesinde dini telkin olmaksızın ölme terk etmişlerdir. Belediye meclisi hiç olmazsa bir konsistoryum üyesinin veba hastanesindeki zavallıları teselli etmek ve cesaretlendirmeleri için harekete geçmesini yalvararak rica eder. Ne var ki okul müdürü Castellio'nun dışında hiç kimsenin kılı kıpırdamaz. Castellio ise konsistoryum üyesi olmadığından bu görevi üstlenemez. Calvin meslektaşları tarafından vazgeçilmez olarak ilan edilir ve açıkça bir bölümünü kurtarmak için bütün kiliseyi yarı yolda bırakmak olmaz diye itirafta bulunur. Fakat Calvin kadar önemli misyonları olmayan diğer vaizler de tehlikenin arkasında rahatça gizlenmişlerdir. Belediye meclisinin herkese korku salan bu ruh çobanlarına bütün yalvarmaları sonuçsuz kalır. Hatta içlerinden biri açık açık veba hastanesi yerine idama gitmeyi tercih edeceklerini söyler. 5 Ocak 1543'te Cenevre şaşırtıcı bir sahne yaşar. Kentin bütün reformasyoncu vaizleri başlarında Calvin olmak üzere belediye meclisi toplantısına gelip utanç verici bir açıklama yaparak iyi ve kötü günlerde Tanrı'ya ve onun kutsal kilisesine hizmet etmenin görevleri olduğunu bilmelerine rağmen içlerinden hiçbirinin veba hastanesine gitmeyi göze alamadığını itiraf ederler. Oysa halkları en çok önderlerinin kişisel cesareti etkiler. Marsilya'da, Viyana'da ve daha birçok kentte büyük salgınlar sırasında salgın hastalık yurtlarında hastaları teselli eden kahraman vaizler yüzyıllar sonra bile anımsanır. Halklar önderlerinin bu tür kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmaz fakat aynı şekilde belirleyici anlardaki korkaklığını da belleğine kazır. Artık Cenevriler kilise kürsüsünden verdikleri coşkulu vaazlarda insanlardan büyük özveriler talep eden din adamlarının en küçük özveride bulunmaya hazır olmamalarıyla alay etmeye başlamışlardı. Sonunda genel öfkeyi saptırmak için kötü bir oyun bulundu. Belediye meclisinin emriyle karnını doyurmaktan aciz birkaç kişi yakalanmış ve korkunç işkenceler sonunda şeytanın dışkısıyla hazırlanmış bir sıvıyı kapı tokmaklarına sürmek suretiyle vebayı kente bulaştırdıklarını itiraf etmişlerdi. Calvin'in bir hümanist olarak bu türden koca karı laflarına kulak asmaması gerekirken hep geriye eğilimli olan bu kafa orta çağ çılgınlığının inanmış savuncusu olduğunu göstermişti. Fakat bunun da ötesinde alenen dile getirdiği semeur de peste, dipnot veba yayıcıları, müstahak oldukları yönündeki görüşünden çok, bir adamın dinsizlik nedeniyle güpegündüz şeytan tarafından yatağından alınarak Rona atıldığını kilise kürsüsünden iddia etmesi Calvin'in zararına olur. Calvin ilk kez bazı dinleyicilerinin bu tür batıl inançlarla açıktan alay ettiklerine tanık olmak zorunda kalmıştır. Kesin olan, her diktatör için vazgeçilmez bir psikolojik iktidar unsuru anlamına gelen onun yanılmazlığını olan inancı, önemli bir bölümünün veba salgını sırasında yıkıldığıdır. İnsanların akıllarının başlarına geldiğini görmemek olanaksızdır artık. Direniş giderek şiddetlenmekte ve daha geniş çevrelere yayılmaktadır. Ne var ki Calvin'in şansına direniş sadece genişler, odaklaşmaz. Bu her diktatörlüğün geçici avantajını oluşturur. Sayısal olarak çoktandır azınlıkta olmasına rağmen egemenliğinin sürmesini sağlayan şey değişik yönlerden gelen ve çeşitli nedenlere sahip karşı irade gerçek bir itici güç olarak birleşemez. Ya da çok geç birleşebilirken diktatörlüğün askeri iradesinin bütünlüklü ve örgütlü ortaya çıkmasıdır. Bütünlüklü bir plan çerçevesinde, bütünlüklü bir yapıyla hareket etmediği koşullarda halkın çoğunluğunun diktatöre karşı olmasının bir yararı yoktur. O nedenle diktatörlerin otoritelerinin ilk sarsılmasıyla yıkılması arasında uzun ve zorlu bir yol bulunur. Calvin, onun konsistoryumu, vaizleri ve mülteci yandaşları tek bir blok irade, hedefinin bilincinde tek bir bütünlüklü güç oluştururlar. Buna karşılık Calvin'in muhalifleri bağımsız biçimde bütün alan ve sınıflardan bir araya gelmişlerdir. Örneğin aralarında hala eski inançlarına bağlılığı gizlice sürdüren eski Katolikler, bunların yanı sıra da meyhaneleri kapatılan şarapçılar, süslenmeleri yasaklanan kadınlar ve ayrıca Cenevre'ye iltica ettikleri gibi bütün görevlere kurulup oturan yeni beş parasızlara karşı öfkeyle dolu olan eski Cenevreli patrisyenler vardır. Sayısal bakımdan güçlü bir muhalefet bir yanda en soylu, öte yanda en zavallı insanlardan oluşuyordu. Ne var ki hoşnutsuzluklar bir düşünceye dayandırılmadığı sürece güçsüz homurdanmalar olarak etkin değil, gizli bir güç olarak kalırlar. Oradan buradan toplanmış bir güruh, militarize olmuş bir orduya, örgütlenmemiş bir hoşnutsuzluk örgütlü teröre karşı hiçbir zaman direnemez. O nedenle başlangıçta Calvin için bu bin parçaya bölünmüş grupları dizginlemek kolay olacaktır. Bu gruplar Calvin'in karşısına bütünlüklü bir yapı olarak çıkamadıkları için Calvin bazen birini bazen ötekini elinin tersiyle halledebilmektedir. Bir düşünceyi savunan biri için gerçek tehlike bu düşüncenin karşısına başka düşünceleri koyabilendir ve Calvin bunu her şeyi apaçık gören o kuşkulu bakışlarıyla hemen anlamıştır. Bütün iktidarı süresince muhalifleri arasında onu en fazla korkutan, düşünsel ve ahlaki bakımdan kendisiyle boy ölçebilecek ve uyguladığı düşünsel zorbalığa özgür bir vicdanın bütün coşkusuyla karşı çıkabilecek biri yani Sebastian Castellio olmuştur. Ne yazık ki Castellio'dan bize pek de iyi olmayan tek bir resim kalmıştır. Castellio'nun yüzü son derece zeki ve ciddidir. Yüksek ve geniş bir alnın altında dürüst ve içten gözler. Castellio'nun resminin fizyonomik bakımdan ifade ettiği sadece bu kadardır. Karakterinin derinliklerini görmemizi sağlayacak bir resim değil elbette, ancak bu adamın en önemli karakter çizgisini yine de göz önüne sermektedir. Özgüven ve dengelilik. Calvin ile Castellio'nun resimleri yan yana konduğunda daha sonra düşünsel alanda kesin ifadesini bulan karşıtlık açıklıkla görülür. Calvin'in yüzünde gerginlik, sabırsızca ve kabına sığmaksızın boşalacak, kasılmalı ve hastalıklı bir enerji, Castellio'nun yüzünde ise yumuşaklık ve sabırlı bir sükunet vardır. Birinin bakışları ateşli, diğerininki koyu bir sükunet içindedir. Sabırsızlık sabırla, yerinde duramayan gayret, ısrarlı kararlılıkla fanatizm, insancılıkla çalışır bu iki resimde. Castellio'nun gençliği hakkında bildiklerimiz de dış görünüşü hakkındaki bildiklerimiz gibi son derece sınırlıdır. 1515 yılında yani Calvin'den 6 yıl sonra İsviçre, Fransa ve Savoyen arasındaki sınır bölgesinde doğdu. Ailesi Catillon ya da Catillon, belki de Savoy egemenliği altında bazen Settiglione ya da Castellion adını almıştır. Ana dilinin İtalyanca değil Fransızca olması gerekir. Kısa süre sonra ise konuştuğu dil Latince olur çünkü Castellio 20 yaşlarında Lyon Üniversitesi'ne girer. Fransızca ve İtalyanca'yı öğrenir. Ayrıca Latince, Yunanca ve İbranice dillerinde de ustalaşır. Daha sonraları Almanca da öğrenir. Diğer alanlarda da gayreti ve bilgisi öyle mükemmeldir ki hümanistler ve teologlar onu zamanın en bilgi adamları arasında sayarlar. Başlangıçta ders vererek cesaretle ve kıt kanaat geçimini sağlayan genç öğrenciyi çeken sanatsal olandır. Bu süreçte bir dizi Latince şiir ve yazı üretir. Ne var ki kısa süre sonra benliğini büyük bir tutkuyla başka bir şey sarar. Çağın yeni problemleri. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde klasik hümanizm aslında Rönesans'la Reformasyon dönemleri arasında kısa ve parlak bir gelişme dönemi yaşamıştır. Gençlik sadece bu kısa dönemde klasiklerin yenilenmesini, dünyanın kurtuluş sistematiğinin kurulmasını umut etmiştir. Ne var ki kısa süre sonra Almanya'da başlayan dinsel devrim bir orman yangını gibi milyonlarca ruhu ateşe verirken, bu kuşağın en iyileri ve coşkulularının, Cicero'nun, Tukidides'in parşömenlerini tekrar tekrar işlemek gibi daha çok yaşlılara özgü işler ve hamaliye görevleri yaptıkları görülür. Bir süre sonra bütün üniversitelerde Eflatun ve Aristo'dan çok eski ve yeni kilise üzerine tartışılacak, profesörler ve öğrenciler pandektlerin yerine İncil'i inceleyeceklerdir. Daha sonraları siyasal, ulusal ya da toplumsal dalga gibi 16. yüzyılda Avrupa'nın bütün gençliğini dönemin dinsel düşünceleri üzerine düşünme, konuşma, etkide bulunma hususunda önüne geçilemez bir tutku sarar. Castellio da bu tutkuya kapılır ve insancıl doğası açısından yaşadığı bir tecrübe belirleyici olacaktır. Leo da ilk kez dinsizlerin yakılmasına tanık olur. Bir yanda Engizisyon'un vahşeti, öte yanda kurbanların ruhlarının en derinliklerine kadar yürekli tutumları nedeniyle sarsılmıştır. O günden sonra özgürlük ve kurtuluş olarak gördüğü yeni öğreti yolunda yaşamak ve savaşmak kararı alır. Elbette henüz 25 yaşındaki bu adamın hayatı Fransa'da reformasyondan yana tavır almaya karar aldığı andan itibaren tehlike altındadır. Nerede bir devlet ya da bir sistem inanç özgürlüğünü zorla baskı altında tutuyorsa, vicdanlarının ırzına geçilmesini reddedenlerin önünde sadece üç yol vardır. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.